Eyüp Sultan'dan huzurun merkezinden herkese sevgiler, saygılar. Eyüp Sultan Belediyesi olarak Eyüp Sultan'ın tarihi mekanlarını gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Bugün Defterdar Nazlı Mahmud Camisi'ndeyiz. Çok değerli hocam Süleyman Faruk Bey bize bu cami ile ilgili bilgi verecek. Hocam söz sizde.
Eyvallah efendim, teşekkür ederim. Efendim, İstanbul'un Mimar Sinan eserlerinden bir tanesinin önündeyiz. Biliyorsunuz Mimar Sinan yaşadığı yüzyıl itibariyle ve ondan sonraki yüzyıllar içerisinde mimarlık tarihi, dünya mimarlık tarihini, Türk İslam mimarlık tarihinde önemli isimlerden birisi. İşte Mimar Sinan'ın Eyüp Sultan'daki eserlerinden bir tanesi burası. Ve 16. yüzyıl İstanbul'un nadide yapılarından bir tanesi. Ve bu yapımız yaptıran bakımından ve minaresindeki alemi bakımından farklılıklar gösteren bir yapı. Ne bakımda? Efendim, İstanbul'un defterdarı Nazlı Mahmud Efendi'nin yaptırmış olduğu bir yapı bu. Defterdar dediğimiz, biliyorsunuz bugün anlamı biraz daralmış olmuş olsa da İstanbul'un fethi akabinde kurulmuş iki tane teşkilatlama vardır. Biri defterdarlıktır, ikincisi bugün Eyüp sınırlarında yer alan saya ocağıdır. Ve İstanbul fethinin akabinde iki tane Osmanlı teşkilatı hayata geçiriyor. Defterdarlık o kadar bizim siyasi, hukuk, iktisadi tarihimizde çok önemli bir dönüm noktasıdır. Devletin omuriliğidir, belidir defterdarlık. Ve bugün Danıştay, Yargıtay, Milli Emlak, Vergi Dairesi, bunların hepsi defterdarlık içerisine ayrılıyor. Hatta Kapı Kadastro bile defterdarlığın bir parçasıydı. Bugün her biri ayrı bir devlet kurumu olarak hayatta yer alıyor. Ve dünyanın en eski kurumlarından bir tanesiydi defterdarlık. İşte o yüzden defterdar olduğunuz zaman dünyanın en yetkili, padişahtan da belki yetkili bir devlet bürokratı oluyordunuz. Ve defterdarlara baktığımızda İstanbul'un pek çok yerinde defterdar mescitleri ve camileriyle karşılaşıyoruz. Neden? Çünkü devletin hazinesi, devletin varlığı onların eli altında. Bu yüzden de maaşlarının sınırı yok. Ama bir gelenek var. Her defterdar bulunduğu bölgeyi ihya etme, eski Osmanlı ifadesiyle şenlendirme yapmak zorunda. İşte Nazlı Mahmud Efendi de burada Mimar Sinan'a bu yapı yapıyor ve bu mahallenin kurulmasına vesile oluyor ve bugün Defterdar Mahallesi olarak gelişen bu yerin ilk nüvesi bu mescitle başlıyor. Ve Defterdar Nazlı Mahmud Efendi'nin defterdar biliyorsunuz her parayla iştigal olan yöneticiler, bürokratlar, biriler biraz nazlı olurlar. İşte o Mahmud Efendi'nin Nazlı lakabı da buradan geliyor. Nazlı Mahmud Efendi'nin hattat defterdarlığı yanında kendisi hattat da ayrıca. Ve hattat olmasından dolayı da bu caminin aleminde hokka ve divit olan bir sembol işleniyor. Biliyorsunuz yakın tarihlere kadar Anadolu başta olmak üzere İstanbul'daki pek çok mescitlerin ve camilerin hepsinin alemi hilal şeklinde değildi. Banilerinin ya da oradaki mensup olunan tariklerin sembolleri yer almaktaydı. Ve bugüne kadar ulaşmış tek nadir örnek olarak Nazlı Mahmud Efendi'nin bu camisindeki minarenin üzerindeki alem duruyor. Yakın tarihlerde tekrar ihya edildi ve bu alem üzerindeki hokka ve divit yerleştirildi. Efendim, iyi bir hattat dedik çünkü hocası Şeyh Hamdullah. Şeyh Hamdullah hattatların piri, okçuların piridir. Şeyh Hamdullah Horasan'dan gelen bir Türk ailesinin Amasya bölgesindeki yerleşen Türk boyunun önemli ileri gelenlerinden İstanbul'a intikal ediyor. Ve Sultan II. Beyazıt döneminde İstanbul'a geliyor ve burada hattatların hocası olarak ve İstanbul'daki okçuların şeyhi olarak vazifesini tamamlıyor. İşte Nazlı Mahmud Efendi, defterdardan Nazlı Mahmud Efendi'nin hocası da Şeyh Hamdullah'tır. Ve iyi bir hattat olması hasebiyle vefatından önce buradaki caminin üzerindeki kitabeyi kendisi hazırlıyor ve kitabesini yazan nadir defterdarlardan yaptırdığı ibadethanenin kitabesini yazan nadir defterdarlardan bir tanesi. Efendim, İstanbul defterdarlık tarihine bakacak olursanız İstanbul defterdarları esasında çok entelektüel insanlardır. Parayla devletin bütün birimlerine hakim olan bu insanlar öyle kolay bir şekilde defterdar olamıyordu. Bugün yakın tarihlere kadar bile defterdar olabilmeniz için sizin vergi müfettişliğinden, uzmanlıktan gelerek defterdar olabiliyordunuz. Defterdar yardımcısı olmadan asla defterdar olunamıyordu. İşte Osmanlı döneminde böyle katiplikten başlanıyor bu işe. Ve kademe kademe geliyorsunuz. Dünyanın en güçlü insanı da olsanız, arkasında sizin İslam aleminin en güçlü padişahı da olsa siz defterdar yapılamıyordunuz. Hak etmediniz. Çünkü devletin bütün birimleri sizin denetiminizde ve kontrolünüz altında. Yani devletin omuriliği. O yüzden de usta çırak ilişkisiyle yetişerek defterdar olunurdu. Ve o defterdarlık geleneği dünyadaki en kadim iktisadi insan yetiştirme müessesesiydi. O yüzden bu defterlik tarihimize Nazlı Mahmud Efendi'nin camisi önünde de kısaca değinmiş olduk. Yani kadim bir tarihimiz var. Arkamızda kadim bir Mimar Sinan eseri var. Ve Nazlı Mahmud Efendi'nin yaptırmış olduğu 16. yüzyılın çok güzel, zarif camilerinden bir tanesi. Ve bu camimizin akabinde, bu camimizin biliyorsunuz sosyal kültür hayatta çok büyük bir etkisi var Eyüp Sultan içerisinde. Serdar Bey'e bu konuda kendisinin fikirlerini almak istiyorum. Evet Serdar Bey, bu caminin başka ne tür özellikleri ve haziresinde kimler yatıyor, bize bilgilendirir misiniz?
Değerli hocam, isterseniz öncelikle buna geçmeden önce Hazret'e kimler var, önemli insanlar var. Hokka Kalem'in ilginç güzel bir hikayesi var. Kitaplarında anlatılan hoş bir hikayesi var. Ben bunu müsaade ederseniz paylaşmak istiyorum. Efendim şöyle anlatılıyor. Hocamın da az önce arz ettiği gibi Nazlı Mahmud Efendi adı üzerinde, lakabı üzerinde Nazlı. Herkese devletin parasını vermekte nazlanıyor. Çünkü devletin parası kıymetli ve değerli. Fakat bunun yanında devletin parasını hor kullanmak isteyenler de var. Ve bu insanlar 1542 yılında Mahmud Efendi'ye bir iftirada bulunuyorlar. Bu camiyi yaptırdıktan sonra göya rüşvet aldığını ve bu camiyi bu paralarla, yani haram parayla yaptırdığı iddiasını ortaya atıyorlar. Ve bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman onu görevden alıyor. Tabii bu söylentiler İstanbul'un her yerine, kulaktan kulağa, ağızdan ağza dolaşıyor. Ve bunun üzerine Nazlı Mahmud Efendi bu iftira edenlere şöyle bir teklifte bulunuyor. Efendiler diyor, madem bana bu teklifte bulundunuz, bu iftirayı attınız, size bir teklifim var. Gelin şu elimde görmüş olduğunuz hokka ve kalemi, üstelik de arkam camiye dönük bir şekilde ben minareye doğru fırlatayım. Eğer bu hokka ve kalem minarenin üzerinde durmazsa, alemin üzerinde, sizler haklısınız. Ben de sizin o dediğiniz sözlere inanacağım. Ancak eğer durursa demek ki ben haklıyım. Bütün ahali toplanır efendim. Burada, bu avluda bir taraftan halk, bir taraftan iftiraya atanlar, bir taraftan da devlet teşkilatı bu olayı izlemektedir. Nazlı Mahmud Efendi benim durduğum yere gelir ve hokka ve kalemi fırlatır, tam da üzerinde durur ve halk ve devlet erkanı onun haklı olduğunu anlar ve görevi 1544'te yeniden iade edilir. Efendim bu bir menkibe ne kadar doğru? Hani kıssanan hisse alma. Biz hissemizi alıyor ve doğru insanın yardımcısının Allah olduğuna bu menkibe ile beraber kanaat getirmiş oluyoruz. Efendim gelelim Hazire'de yatan önemli insanlar. Şimdi bir hocamın da daha önceki günlerde yayınlarda anlattığı gibi 1972 yılında 1. Boğaz Köprüsü'nün yapımı sırasında Haliç Köprüsü hazırlanırken maalesef çok değişiklikler oluyor burada. Camimizin duvarı yıkılıyor ve birçok kabir ortadan kalkıyor. Onlardan iki tane çok önemli kabrimiz var burada. Bunlardan bir tanesi Doktor Abdullah diğeri ise Kıdımlı Aziz Bey. Bu iki zat 1868 yılında bir teşkilat, bir yardımlaşma teşkilatı kuruyor. Ve kurdukları bu teşkilat Kızılay'ın nüvesi, yani ilk başlangıcı sayılıyor. Ve her sene efendim, şimdi tabii kabirlerin tam yerleri belli olmadığından dolayı sembolik bir efendim anıt mezar yapılmış ve onun önünde efendim devlet erkanı, Kızılay yetkilileri ve halk her sene burada bu iki güzel güzide insanı anıyoruz efendim. Efendim bir programımızla sonuna geldik. Değerli hocamıza ben çok teşekkür ediyorum. Evde kal Türkiye, huzurla kal Türkiye. Yeni programlarda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın efendim.